Aramızdan yeni bölümünden herkese merhaba. Biraz geç kaldım. Geçen hafta yayınlamam gereken bir bölüm vardı. Hatta onu kaydetmiştim. Ama sonra aniden çıkan Urla seyahati nedeniyle yayınlayamadım. Sonra buraya geldiğimde de böyle o konunun bende o kadar heyecan yaratmadığını düşündüm. Daha doğrusu tek başına kaydedilmek için sanki yetersiz bir konuydu. Öyle bir ara bölüm olabilirdi sadece. O yüzden biraz birikmesini istedim. Birazcık atlatmayı bekledim. Çünkü size anlatacağım şeyler aslında yaşarken komik değil ama sonradan çok komik. Güzel bir bölümü. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi ta o kaydettiğim bölümden başlıyorum. Önceki haftalarda böyle şey sayfalar, motivasyon sözleri, motivasyon konuşmaları sayfalarından bir tanesi benim zamanında Aslı Şafak'ta bu çocuk isteme konusuyla alakalı cevabımı bir video haline getirmiş. Arkaya hüzünlü müzik koymuş. O hüzünlü müziğin üstünde de ben şöyle diyorum. Saçlarım uzun, düşünün kaç sene önce. Burada kendimle aynı fikirdeyim hala. Ama çok eski bir videonun hani o programını, o bölümünü mü izlediğinde nereden önüne düştü, arşiv mi tarıyorsun, enteresan. Neyse. Videoda şöyle diyorum. Bütün arkadaşlarım ve tanıştığım erkekler ve işte flört ettiğim erkekler evliliği sadece çocuk şartıyla düşündüklerini söylüyorlar. Fakat ben çocuk istemiyorum ve evliliğin romantik bir şey olduğunu düşünüyorum. Hala buna inanıyorum. Dolayısıyla ben birinin çocuğunu taşıma karşılığında biriyle evlenmek istemiyorum ve bana böyle gelindi de bunu hakaret olarak alıyorum dedim. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Fakat çok enteresan bir şekilde çok uzun zamandır yani en son galiba o dönemler bunlar oluyordu. Bir daha aynı çocuk için evlenirimler falan konuşulmadı. Daha doğrusu Franço'm üstünden kaç sene geçmiş tabii sen de yaşlandın. Diyebilirsiniz. Ama onunla da çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Şöyle konu kendiliğinden kapandı. Muhtemelen bu ekonomik krizler, pandemi sonrası falan böyle oldu. Çünkü sanıyorum pandemi öncesiydi o. Yani öyle bir krizle boğuşuyoruz ki zaten şu anda çocuk gerçekten büyük cesaret. Çok çok fazla istemen lazım. Depresyonda olmaman lazım. Gelecek kaygının olmaması lazım ki çocuk iste. Olan herkes için çok seviniyorum. Gözlerim doluyor çocuk haberlerinde. Çünkü bu kadar isteyen insanların olduğunu biliyorum. Yani o çocuğu olan insanların ne kadar heyecanlandığını ve mutlu olduğunu ve yepyeni bir hayata başladığını görüyorum ama aynı zamanda da dehşete kapılıyorum. Allah'ım sen koru falan diyorum içimden de. Her iki tarafı da çok iyi anlıyorum. Çocuğu olanı da hissediyorum o sevinci. Fakat çocuk istemeyen de benim gibi olduğu için onu da anlıyorum ve iki tarafa da saygı duyuyorum. Neyse konumuz bu değil. Bu yayınlanmış umurumda değil. Tamam mı? Beni de taglememişler ama takipçilerim gönderdi bana. Videoyu gördüm ve gittim oraya kendime katılıyorum yazdım. Bir sürü insan gelip like'ladı. Onlar da bana katılıyor. Bir sürü insan hiç bakmadım belki de kaç katı. Hakaret ediyor. Ama böyle dil bilgisiz bir şekilde hani Türkçe bir tane Ali Atabak'la dolu bir kitap bile okumamış. Sen kimsin ki böyle bayanlar keşke doğmamış olsa. Keşke anan da senin gibi düşünseydi. Ya böyle böyle yorumlar anladın mı? Hani kötü yorumlarda bunlar sanki karşındaki erkek bu, tamam mı? Ve ben bunu reddediyorum. Çünkü orada diyorum ki bir erkek ısrarla hani çocuk istiyorsa artık dayanamayıp şey diyorum. Senin gelecek nesillere aktarılması gereken neyin var ya? Neyin var? İlla bir çocuk doğuracağım. Bir kadın bu çocuğu taşısın çünkü. Çünkü inanılmaz bir servet var. Ben nereye koyacağımı şaşırdım. Çocuğuma aktarayım bari. Ben de inanılmaz bir zeka var. Çocuğuma aktarayım. Çok yakışıklıyım. Çocuğuma aktarayım. Bir şey anladın mı? Bana bir sebep. Bir sebep yaz. Ya Hamzasın işte Hamzasın anladın mı? Ve saf düşüncelerle çocuk yapmak, saf sevgiyle, saf hislerle baba olma, anne olma duygusuyla çocuk yapmak. Ben sadece çocuk şartıyla evlenirim değildir. Çocuk şartıyla evlenmek kendini gerçekten çok üstün görmektir. Çünkü tenezzül ediyorsun evlenmeye anladın mı? Ulan bari çocuğumu taşısın, şununla evleneyim de çocuğumu taşısın oluyor o. Çocuk yapma isteği iki insan birbirini çok sever ve bir aile olmak ister. Ben der ben çocuk istiyorum ya senin çocuğunu istiyorum. Ben senin gibi birini çok sevmek istiyorum. Ya bunlar böyle tatlı şeylerdir anladın mı? Ben çocuk şartıyla evlenirim. Sen çocuk şartıyla evlenirsen Tamam, çocuğu yapmak için ne, sen de şartlarını söyle. Ne yani, ne aktaracaksın o çocuğa ya? Ne aktaracaksın? Benim anlatmak istediğim şey bu. Fakat orada erkeklerin delirmesi. Bu yorumlar eskiden olsa beni çok acıtırdı, kalbimi çok kırardı. Neden herkes bana hak vermiyor? Neden onay alamıyorum? Neden Türkçeyi bile bilmeyen birinden de onay alamıyorum? Neden benimle aynı fikirde değiller falan? Ben bunları çok kafaya takardım. Terapistime ulaştım ve benimle gurur duyacaksın dedim. Çünkü hayatımda ilk kez o kadar çok hakaret. Yani size şöyle söyleyeyim. 4000 kişi yorumumu ve kendime katılıyorum yorumumu beğendiyse, ya tabii ki girip saymadım, bakmadım ama bunun 5 katı kadar insan da bana hakaret etmiştir. Bakmıyorum bile. Bana mention yaparak hakaret ediyorlar çünkü. Yani bakmıyorum bile çünkü sen beni tanımıyorsun. Ben seninle konuşmuyorum. Bu görüşümün seninle paylaştığım bir şey yok ki. Tarafı yok ki. Senin onayına sunduğum bir şey değil bu. Bu benim zaten yaşadığım, benim zaten konuştuğum, zaten ilgili tarafa söylediğim bir cümle. Sana ne ilgisi var? Yorumu açık değil. Senin yorumuna açık değil. Aslı Şafak sormuş. Aslı'nın da yorumuna açık değil zaten. Ben çünkü yorumlanacak bir şey sormuyorum. Fikriniz ne? Sormuyorum ki. Bana ne? O videoyu paylaşan siz ne düşünüyorsunuz demiş. İnsanlar da ne düşündüğünü söylemiş. Bana ne? İnsan bana ne demeyi hiç anlamadığı bir zamanda öğrenmiş oluyor. Bana ne? Sen benimle aynı hayatı yaşamıyorsun ki. Beni tanımıyorsun. Orada kendi kendine. Ama onların yaşadığı şeyi şöyle çok iyi anlıyorum. Bu öfkeyi. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? İki arkadaşımla geçen hafta bir aradaydım. Bu iki arkadaşım da birbirine şey söylüyor. Birbirine söylemiyor yani, ortaya söylüyor. Ben diyor böyle birini isterim. Ben diyor işte çok güçlü, çok ünlü, çok işte yakışıklı, çok ne bileyim böyle çok bilmem ne, tamam mı? Bütün aklınıza gelen çok her şeyi düşünün. Öbür arkadaşına diyor ki öyle biri seni ne yapsın ki? Gencecik bir kız bulur zaten. Seni ne yapacak ya? Dünya güzeli kızlar var falan diyor. Bu ikisi karşı cins. Sonra erkek olan söylüyor. Diyor ki işte ben diyor şöyle bir kızla olur. Bu bana olmaz. Şu olur. Böyle biri olmalı. Şöyle olmalı. Bunu isterim falan. Yine o da bir kadında beklediği inanılmaz özellikleri anlatıyor. Okey. Öbürü de diyor ki öyle bir kız seni ne yapsın ya, daha zengin bir adam bulur zaten diyor. Şimdi sorun ne biliyor musunuz? Sorun o bana keşke anan da sana böyle yapsaymış, keşke doğmasaymışsın sen de, sen kimsin ki falan. Bunların hepsi aynı kişi. Nasıl biliyor musunuz? Çünkü bir insan bir konudan bahsederken sen o konuyu, sen hiçbir ilgisi olmadığı halde üstüne alındığında karşındakine inanılmaz öfkeleniyorsun. Çünkü sen kendini karşı taraftan reddedilmiş hissediyorsun. Yani o adam benim tarafımdan reddedilmiş gibi hissediyor. Kardeşim konunun seninle ne alakası var? Sen bir yarışta değilsin ki. Benim konuştuğum hiçbir erkek sen değilsin. Senlik bir olay yok. Ama kişisel alma acayip bir şey. Yani o iki arkadaşıma da bu konuşma sonrası söyledim. Bakın dedim, şimdi ikiniz de aynı şeyi yapıyorsunuz. Şimdi sen bir erkekten bahsettiğinde ortamdaki erkek kendini o yarışın içinde buluyor. Hatta o yarışın kaybedeni olarak görüyor. Sen niye bir yarışın içindesin ki? Siz zaten birbirinizin hedefi değilsiniz. Ya da sen bir kadından bahsederken, bir kadının özelliklerini anlatırken, benim aklıma niye o seni ne yapsın ki demek gelsin ki? İstersin tabii ki, yani istemek bedava. Umarım olur. Bu bana ilham verir bu arada. Bir arkadaşımın tam olarak istediği biriyle olması bana ilham verir arkadaşlar. Beni mutlu eder, bana umut verir. Demek ki benim de isteklerim olabilir diye düşünürüm. Ama eğer genç birini istiyor, 1.85 birini istiyor, kumral, renkli gözlü. Ya o seni ne yapsın ki? Şimdi kardeşim bana ne? Ne istiyorsa istiyor. Ben bir yarışta olup hiçbir şekilde o istenen şeylere uymuyorsam bu konuyu üstüme alınırım. Derim ki bak bana neler söylüyor, beni istemiyor, beni yerin dibine soktu. Bu böyle düşünmek gibi bir şey. Konunun seninle hiç bilgisi yok. O konuyu üstüne alınırsan, o yarışa kendini sokarsan kendi kendini kaybetmiş gibi hissettirirsin. Bu senin sana yaptığın bir şey. Kimse sana hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla uzaktan baktığımda bu konuya ve o yorumlara uzaktan baktığımda o cevapların benim için hiçbir öneminin olmadığını gördüm artık. Yani artık bu düzeye gelmiştim çünkü. Uzaktan bakıp onun hangi kafayla yazıldığını anlayabilecek düzeye gelmiştim. Ve o kafaya yazılacak da benim bir cevabım yok aslında. Yani kimle neyi tartışayım ki? Benim fikrim zaten bu. Şimdi ben seni benim fikrimi niye ikna etmeye çalışayım? Niye seni bana hak vermeye ikna etmeye çalışayım? Gerek yok ki. Benim senin onayına ihtiyacım yok. Ve bunların da terapiyle olduğuna inanıyorum. Bana katkısını gerçekten en çok, beni ne kadar geliştirdiğini en çok anladığım haftalardan birini geçirdim. Bir diğer konu da komik. Buna güleceksiniz. Şimdi aslında kanalımda bu olayın aslını anlatmıştım. Fakat aramızda takipçilerim, yani kanal takipçilerim değil de podcast takipçilerim bambaşka. Bunu çok iyi biliyorum. Aranızda beni Instagram'dan takip etmeyen çok kişi olduğunu da biliyorum. O yüzden de size şöyle bir özet geçeyim. Şimdi hepsi buradanın bir reklam içermemektedir. Hepsi buradan indirim günlerinin başlangıcı var ve bana da hepimize, hepsi buralarda çalışan influencerlara mesaj atıyorlar. Davetiye gönderiyorlar falan. Mutlaka bekliyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ da katılacak falan filan. Şimdi beni tanımayan insanlar için, hiçbiriniz tanımıyorsunuz. %99.9 kimse beni tanımıyor. Ben ünlü görünce heyecanlanan biri değilim. Benim aklıma bir ünlüyle fotoğraf çekilmek gelmez. Üstüne bir de ünlü görünce uzak dururum ki kenarından, köşesinden aman beni de kamera çekmesin. Çünkü benim böyle bir fobim var. Bu fobi neden var? Biraz geçmişe gideceğim ve anlayacaksınız. Ben, o Kıvanç'la fotoğraf çekilen ben değildim. Kimdi peki? Hemen anlatıyorum. Şimdi o geceye gittim. Güzel giyindim, süslendim. Benim kafamda ne var biliyor musunuz? Esma Sultan'daydı sanırım gece. Esma Sultan'da diyordu. Neyse işte ya, güzel bir yerdi, tamam mı? Ben de güzel giyindim. Güzel bir fotoğraf çekip paylaşırım. Hani gece kıyafeti, işte güzel topuklular. İyi görünüyor profilimde diye. Sadece fotoğraf paylaşırım ve çalışmayı çok sevdiğim bir marka Hepsi Burada ve ekibini de çok seviyorum. Tamamen sadece bu iki nedenle oradayım, tamam mı? Ve üstelik Kıvanç Tatlıtuğ benim hayatım boyunca hayranı olduğum, hayranı olmayı bırakın, beğendiğim biri bile değil. Beğenmiyorum. Ya ben sarışını sevmem, renkli gözlü sevmem, çok güzel adam sevmem. Ya ilgimi çekmiyor, anladınız mı? Ben birazcık böyle ne severim? Hatırlarsam söylerim size. Ama o tipi sevmiyorum. Ya bana çok çok böyle heykel gibi geliyor ve bende bir his uyandırmıyor açıkçası. Neyse. Şimdi hep birlikte Kıvanç indirimi başlatacak, tamam mı? Bir tuşa basacak. Hepimiz de bu heyecanlı anı çekiyoruz ki Kıvanç'ın Arap hayranları herkesin storiesine girip baktığı için işte o gecenin ne olduğunu biliyor. İşte lokasyondan giriyor, herkese bakıyor falan filan. O etkileşimdir, anladınız mı? Çekiyorum böyle. Arkadan da çekerken diyor ki botoksu çok kötü olmuş bu arada falan yapıyorum. Sadece gözüm o kötü botoksu görüyor. Sonra yerlerimize gittik Kıvanç'ı çek. Duruyoruz yine aynı yerde. Sonra bir influencer masası var önümde. Bütün arkadaşlarımız, hepsi buralarda çalışanlar falan. Döndü bana Duygu, dedi ki hadi dedi beni takip et. Böyle öyle bir gizemli ve o kadar büyük bir hediye veriyormuş gibi söyledi ki bunu. Ben Duygu'yu takip ettim. Gittiğimiz yer Kıvanç'la fotoğraf çekilecek herkes, tamam mı? En arkadayım. Bu arada giderken Nilü de yanımda geliyor ve diyor ki Fundişim diyor beni unutma. Herhalde canım, hep birlikte çekiliriz zaten falan diyorum böyle. Bu arada ben en arkadayım. Bu kalabalık, herkes Kıvanç'ın etrafını sarmış. Metrobüse girer gibi arkadaşlar. Ben o kalabalığı yar. Kıvanç'ın yanına herkesten önce ulaş. Ya bu, inanamıyorum. Ben o anda çünkü sadece etkileşimi düşünüyorum. Yani herkesin aynı şeyi düşündüğüne eminim bu arada. Kimse Kıvanç'a yakından bakıp da aman tanrım bu ne güzel insan demiyor. O anda herkes Kıvanç'ın Arap hayranlarına odaklanmış durumda bence. Ben gittim, fotoğraf çekiliyorum. Bu arada Nilü beni unutma demişti ya. Kıvanç da benim ortamıza geldi. Tamam mı? Ortamıza gel. Ama Nilü uzun olduğu için İkimizin sadece saçı gözüküyor. Ben de Nilü'yü sen bir çekil, ben bir çekileyim, sen benden sonra çekilirsin diye kenara çekil falan yaptım. Ve ne oldu biliyor musunuz? Benim bu, yani şu işi artık bitireyim, bu konu kapansın da aşağı ineyim artık dediğim noktada bütün magazinlerde ben Kıvanç'la fotoğraf çekilirken vardım arkadaşlar. Ya böyle bir rezillik olamaz. Ben hayatım boyunca, bakın, Sarah Jessica Parker yanımda dursun, benim aklıma onunla fotoğraf çekilmek gelmez. Ben niye başkasının aklıyla hareket ettim? Niye insanların yaptığı şeyi yaptım? Ya yapmam, anladınız mı? Ben böyle bir deyim, çıldıracağım. Nasıl gülüyorum kendime? Nasıl dalga geçiyorum? Neyse. Hadi o geceyi atlattık, tamam mı? Abi bitmiyor. Bitmiyor. Kıvanç paylaşılamadı diye. Her yerde video. Paylaş paylaştık üstelik bir de. Hemen paylaştık. Yo, biz paylaşmak için çektik zaten. Kıvanç paylaşılamadı. Of, çıldıracağım. Nasıl bir rezillik biliyor musunuz? Fobi. Fobi çünkü yalan yani. Gayet paylaştık. Paylaşmak için oradayız zaten. Ve ben kendimi çok böyle of başka tarafa bakıyorum. Hani bir tiksinip başka tarafa bakarsınız ya, o Funda, o Funda'yı tanımıyorum. Ve o Funda'nın yaptığı şeyin sorumluluğunu alamıyorum. Çünkü yapmam. Neyse, sonra kendimi en iyi yoldan iyileştirmeye karar verdim. Bu utanç haftasını bir şekilde üstesinden gelmeliydim, tamam mı? Bir şekilde kapanmasını beklemeliydim. Ama her şey gitgide daha kötü oldu. Ay Allah'ım, bir de hafta sonu televizyonda çıktım ya. Allah'ım yarabbim. Ama ya takipçilerim de o kadar tatlı ki. Frenchom seni izledik. Frenchom seni gördük. Coşkuyla bana atıyorlar. Ben böyle kafamı duvarlara vuruyorum. Ay üf. Sonra aklıma şöyle bir fikir geldi. Dedim ki ben dedim sevdiğim arkadaşlarıma arayayım. Bu olayı anlatayım. Ve onların da bana anlatacak bu kadar rezil hikayesi varsa kendime onları bu rezilliğe rağmen ne kadar sevdiğimi göstererek bu rezilliği aşabilirim belki dedim. Yani kendime kurduğum plan bu, tamam mı? Neyse, ilk önce birini aradım. Dedi ki aa dedi, çok iyi anlıyorum ya ne yaşadığını. Benzer bir şey yaşamıştım aslında dedi. Magazin zedeler başlıyor arkadaşlar, hazır olun. Dedi ki bir tane şarkıcı dedi ama unuttum şimdi onu. Bizim okula dedi konsere gelmiş dedi. Ben de onu izliyorum. İzlerken de bakışıyoruz. O da bana bakıyor söylerken. Ben de ona bakıyorum. Veya bakışıyoruz, anladın mı dedi. Magazin haberi çıktı dedi. Sahnedeki sanatçıyı gözleriyle taciz etti diye benim kocaman fotoğrafı. Beni koymuşlar adamı taciz ediyorum diye. Biz orada kesişiyorduk. Rezalet! Çıldıracağım. Sonra bundan alacağımı aldım, kapattım. Öbürünü aradım. Dedi ki ay dedi ya çok benzeri benim başıma gelmişti. Aa, ne oldu dedim. Dedi ki biz dedi benim dedi bir editör arkadaşıma Demet Akalın konser bileti gelmişti dedi. Biz de böyle bir baktık hani. Bunu kim gider be falan yaptık. Bu arada bundan bahseden arkadaşım da erkek ama çok böyle klas bir tip, tamam mı? Bunu kim gider düşünsene ya falan filan dedi. Ama dedi sonra şöyle bir karar verdi. Kendi aramızda unutulmayacak bir eğlence olabilir. Nasıl olsa bizim sosyal çevremiz bizi orada görmez. Kimse görmez. Gidip iki şarkı dinleyip ayrılabiliriz. Ortamı koklarız. Ama diyor o zaman Rumi Lilsarı konserleri ve drone yok. Jimmy Jeep var. Öyle kollar uzanıyor her yerde falan. Bir tane şarkı var diyor. Ya sürekli o çalıyor diyor yani. Kaç kez çaldı? Biz de diyor çok akıllıyız ya. Kalkıyoruz delice dans ediyoruz ama Jimmy Jeep, o kollu kamera, Jimmy Jeep'i bilmeyenler için. Kocaman kollu bir stüdyo kamerası var ya, ondan bahsediyorum. Jimmy Jeep üstümüzden geçecek gibi olduğunda biz hemen oturuyoruz. Hiç hani dikkat çekmeyelim ki o konser alanındaki büyük ekrana yansımayalım diye. Çok dikkatli bir şekilde konseri bitirdik. Çıkamadık da konserden, öyle iki şarkı sonra falan da çıkamadık. Bütün şarkılarda da coştuk. Sonra ne oldu dedi. Meğer kadın klip çekiyormuş. Klipte kim oynuyor peki dedi. Bu. Kadının o şarkısının klibinde gözüken seyirci benim bu klas arkadaşım. Ve diyor herkes beni bir anda Demet Akalın hayranı olarak görmesin mi? Bana diyor bütün arkadaşlarım mesaj atıyor. Demet Akalın'ın klibindesin, Demet Akalın'ın klibindesin. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum diyor. Çünkü klipteyime delice oynuyorum. Ben buna öldüm gülmekten. Evet, bir arkadaşımdan daha soğumadım. Onu hala çok seviyordum. Kapattım, alacağımı aldım. Sonra başka bir arkadaşımı aradım. Bitmiyor. Neyse, bu arkadaşım da röportaj veriyor. O zaman da diyor yeni evlenmiştim. Bana da şey soruyorlar diyor işte. Hani evliliğinizden bahsedin falan. Bu da demiş ki yani benim konuşacak bir şeyim yok yani o konuda. Ben ünlü değilim, bir şey değilim falan filan. Başka bir sektörel bir şey konuşuyorum çünkü diyor. Ne alakam var benim? Manşet ne çıktı biliyor musun? O sektörel röportajımdan sonra manşet. Evliliğime nazar değmesinden korkuyorum. Öldüm gülmekten. Arkadaşlar öldüm gülmekten. Manşet nasıl? Demediğim bir şey, yapmadığım bir şey, olmadığım biri. Yani hepimiz birer magazin zede olmuşuz. Tamam mı? Ve bu benim çok içimi rahatlattı. Yani herkesin hayatta bir kez dolandırılacağına inandığım gibi herkesin de bir kez magazin zede olacağına inancım iyice arttı. Ablamı aradım. Son nokta her zaman ablamdır. Böyle bir cupcake'in en üstüne konan o donuk vişne ablam. aradım. Ya dedim, ben dedim çok üzülüyorum ya, ben böyle bir insan değilim diye üzülüyorum. Çok rezil hissediyorum, ben ne yapacağım? Bu arada herkes gerçekten arkadaşlarına diyor ki o kadar güzel gözüküyorsun ki. Çok, bir de şöyle teselli ediyorlar. Ya o kadar güzelsin ki şimdi adamın yanında seni koymuşlardır. Sen çok, yani kamera çok çok iyi görmüş falan. Böyle tatlı tatlılar yani, kim inanır buna ya, Allah Allah. Neyse, ama tek tesellim bir de kötü çıkmamak, anladınız mı? Düşünsenize, rezalet bir şekilde çıkıyor da olabilirdim. Çok şükür. Bu arada fotoğrafları merak edenler, benim profilimde var zaten. Hani bir tane gece siyah bir tane kıyafetin yanında, ikincisi, üçüncüsü Kıvanç'la zaten. Tamam mı? Onda bir tane arkası çok aynı, o onun video halini düşünün. Ablamı aradım. Ablam dedi ki, ay Fundacığım da dedi, ya buna da alış yani. Hatırlıyor musun, sen lisedeyken arkadaşlarınla Burger King'de oturuyordunuz? Evet. Ve biri gelmiş yanınıza, telefonunuza bakar mısınız, bir fotoğraf çekeceğim demişti. Evet. Ve sonra ne olmuştu hatırlıyor musun dedi. Evet, hatırlıyorum. Ve o haber hala bende var. Bir tane biz arkadaşlarla oturduk, menümüzü yedik falan filan, sohbet ediyoruz. Biri geldi yanımıza, dedi ki arkadaşlar dedi, ya bir haber için bana şöyle bir fotoğraf lazım dedi. Herkes telefonuna bakabilirim dedi. Bize şey yaptık, aa süper tabii ki falan, yardımcı oluruz ya gençler. Telefona bakarak birkaç tane fotoğrafımızı çekmelerini bekledik. Haber şöyle çıktı. Gençler artık birbiriyle değil, sadece telefonla konuşuyor. Koskocaman biz. Koskocaman fotoğrafımız. Ve ya birinci sayfalı sürmanşette miydik? Öyle bir şeydi arkadaşlar. Bu nasıl bir rezillik ya? Ablam gazeteyi görüp şey demişti. Fundacığım bunu kaybet, babam görmesin. Of, ablam tabii ki bunu asla unutmuyor. Ben de unutmuyorum, unutulacak gibi değil zaten. Neyse, zaten bu böyle bir magazinzede olmuşum daha önce. Haberzede olmuşum. Ya bir dur değil mi? Ama bu magazinler falan filan bitti ve pazar günü artık o haftanın bittiğini düşünüp aklıma aniden gelen o korkunç haberi size söylüyorum. Arkadaşlar, Türkiye'de magazin deyince herkesin aklına gelen bir isim var ve o benim çok eski iş arkadaşım ve çok sevdiğim bir iş arkadaşım. Ve o gece ona ulaşsaydım bunlar olmayacaktı. Aklıma bu gelmedi. Ben her seferinde ne kadar çok çevrem olduğunu, ne kadar her şeyi halledebilecek biri olduğumu hep iş işten geçtikten sonra anlıyorum. Ve ben pazar günü ona mesaj attım. Sadece söyledim. Bitti mi bu rezillik dedim. O da bana bitti bebişim yazdı. Ama diyeceksiniz ki biliyorsa niye hani bile bile koydu? Şimdi bir insan, bir magazinci, tamam mı? Önemli de bir magazinci ise zaten mesleğini çok severek yapıyor. Ve onun için para kazandığı önemli bir şey. Ve o bunu tabii ki rezillik olarak görmüyor. Ya neden böyle bir şey görsün ki? Ay düştüm. Bir de çirkin bir şey değil, anladınız mı? Kimse için çirkin bir şey değil. Benim için de çirkin bir şey değil. Sadece ben değilim. Ben olmadığım bir şeyin beni yansıtmasını istemem. Bana yani ne bileyim sempatik gelmiyor bu. Ya da bana herhangi bir şekilde televizyonda gözükmekten, yani atıyorum Aslı Şafak'a çıkmaktır, sevdiğim programlara çıkmaktır. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar zaten sen ne söylersen onun yayınlanacağı programlar. Ama bir magazin malzemesi olmak, bir haber malzemesi olmak senin kontrolünün çok dışında gelişen şeyler. Bunlar çok bana göre şeyler değil. Böyle görmek istemem kendimi. Bu tamamen benimle ilgili. Yani yanındaki Kıvanç olsun, Brad Pitt olsun, kim olursa olsun, ben sevmiyorum. Ben o kişi değilim. Sevmiyorum. O sahneyi sevmiyorum daha doğrusu. Ben kendi oluşturduğum sahneyi seviyorum. Kendi hayatımın sahnesini seviyorum. Burada olmak bana güvende hissettiriyor. Çünkü doğruyu seviyorum. Doğru hayatı seviyorum. Ne bileyim ya, yalanla yanlışla işim, adım, yüzüm yan yana gelsin istemiyorum ya. Sevmiyorum yani, bu kim olsa onu rahatsız eder. İstemedim yani, anladınız mı? Kötü olduğundan değil, bana göre olmadığından. Neyse, bununla birlikte tabii ki gücümü de fark ettim. Yani bu arkadaşıma söyleyebilirdim ama aklıma gelmedi. Böyle bir şeyim yok ki, deneyimim yok ki. Bu konuda şu an ne yapılır? Öyle bir şey yaşamamışım. Umarım da bir daha yaşamam. Hiçbir zaman yaşamam. Ben bir daha kendimin dışında bir influencer olarak yaşamak bana zarar veren, beni ben olmaktan çok çıkaran bir şey. Ben influencer olarak yaşamayı sevmiyorum. Ben Funda olarak yaşamayı seviyorum. Ve ben olarak yarattığım şey bu podcast. Bir terapimde bunu konuşmuştum mesela. En çok olmayı sevdiğim yer burası. Çünkü en çok içimi açtığım, kalbimi açtığım, düşüncelerimi filtrelemeden anlatabildiğim, bundan çok keyif aldığım ve doğru kitleye ulaştığım, dinlediğini doğru anlayan insanlardan emin olduğum yer burası. Ve eğer hiçbir şeye başlamamış olsaydım direkt podcast'a başlardım ve varımı yoğumu burası için ortaya koyardım. Yaşarken komik olmayan ama anlatırken komik olan konuyu da sizle paylaşmak istedim. Aramızdan bu bölümünden şimdilik bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.